Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 İsvan 1402, Hicri Kameri 4 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 15 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız sabah bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Allah'a Yakarışlar, Yüzyılda Yüz Gelişme ve Amerika'nın Savaş Yurtkanlı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Babul Acil Servis uzmanlığı takdir etti. Emir Abdullahyan, Siyonist düşman Gazze'de hedeflerine ulaşamadı açıklamasında bulundu. İran, Siyonist rejimin insan hakları forumlarına üyeliğine tepki gösterdi. El-Husi, Gazze'deki şehitlerin sayısı uygar dünyanın ayıbıdır, dedi. Ve Siyonist esirlerin aileleri Tel Aviv'de bir caddeyi kapattı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin büro başkanı bir telefon görüşmesi yaparak Babul 115 acil servis iletişim uzmanına karda mahsur kalan bir anne ve bebeğin hayatını kurtardığı için teşekkür mesajını iletti. Babul 115 Acil Servis İletişim Şubesi Sebesi Masume Mehravari'nin telefon yönlendirilmesiyle Babul Kenar ilçesine bağlı Cacen köyünde yaşayan anne ve bebeğin hayatını kurtarmasının ardından Hucetülistan Muhammed Golup Haygani, Babul Acil Servisi'nin çalışkan meslektaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde İslam İnkılabı rehberinin duyduğu mutluluğu ve teşekkürlerini iletti. Bayan Mehraver bu yıl 28 Şubat'ta Babul Kenar ilçesine bağlı Carcen Köyü yolunda yoğun kar yağışının trafik sorunu yarattığı gecede eşinin doğum yapmasına yardımcı olmak için aile babasının telefon yönlendirmesiyle anne ve bebeğin hayatını ölümden kurtardılar. Nihayet kara araçları ve kızlay ekiplerinin yardımıyla görev alana büyük zorluklarla ulaşan Babul 115 Acil Servisinin teknisyenleri Muhammed Cafelzade ve Rahim Kerimpur tarafından temel acil sağlık hizmetleri alındıktan sonra anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, direniş gruplarının liderleri ve Lübnan ve Filistin'de direnişli ve sabırlı halklarına hitaben gönderdiği mesajlarda, direniş şehitlerini anarken Kutsal Ramazan ayının başlangıcını tebrik ederek Siyonist düşmanın Gazze'de ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamadığını belirtti. İN Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Filistin İslami Direniş Hareketi Ama Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihal'e hitaben yazdığı tebrik mesajında şunları kaydetti. Kur'an-ı Kerim'in baharı ve Allah'ın ziyafet ayı olan mübarek Ramazan ayının gelişini size nefret dolu ve cani siyonist rejime karşı mücadele eden tüm direniş güçlerine ve mücahitlere, ayrıca tüm şerefli ailelere, mevcut savaşta şehit ve yaralıların yanı sıra Lübnan ve Filistin'in dirençli ve sabırlı milletlerini tebrik ediyorum. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Dünya Müslümanları bu aziz ayı işgalci İsrail rejiminin bu kutsal toprakların mazlum kadın ve çocukları başta olmak üzere mazlum Filistin milletine karşı insanlık suçları ve soykırım işlemeye devam ettiği bir ortamda karşıladı. İsrail rejiminin soykırımı durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere sorumlu uluslararası kurumlar tarafından hiçbir etkili ve caydırıcı adım atılmadı. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Öte yandan gaspçı Siyonist rejimin işlediği büyük suçlara ve sahte insan hakları davacılarının eylemsizliğine karşı direniş güçlerinin ve gayretli Filistin milletinin tepeden tırnağa silahlanmış ve Amerikan hükümeti tarafından tam olarak desteklenen rejime karşı kahramanca, gururlu ve tarihi direnişine tanık oluyoruz. Ve bu çabalar onurlu ve şerefli mücadeleler sayesinde Siyonist düşman ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamamış ve bu rejimin tarihi başarısızlığının etkileri ortaya çıkmıştır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in soykırımcı rejiminin hiçbir insan hakları forumuna kadın ve çocuk hakları ile ilgili uluslararası mekanizmalara üye olma ve kalma hakkına sahip olmadığını belirtti. Nasır Kenani, iki sosyal medya hesabından İsrail rejiminin Gazze şeridine düzenlenen saldırıda işlediği cinayetlere işaretle şunları kaydetti. Uluslararası insani yardım kuruluşlarına, misyon ve hizmetlerine, hatta çalışanlarının hayatlarına değer vermeyen ve son 5 ayda yaklaşık 9 bin Filistinli kadın ve 12 500 çocuğu öldüren bir rejim, kadın ve çocuk haklarına ilişkin insan hakları forumlarının ve uluslararası mekanizmalarının hiçbirine üye olma ve kalma niteliği yoktur. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, Gazze şeridine yönelik savaşın başlangıcından bu yana Siyonist rejimin saldırılarında en az 165 çalışanın öldürüldüğünü duyurdu. UNRWA'ya ait 150'den fazla merkez bombalandı. Bunların bir kısmı tamamen yok edildi ve Gazze şeridindeki Birleşmiş Milletler'e bağlı merkezlerde güvenli yer arayan 400'den fazla Filistinli öldürüldü. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Perşembe gecesi yaptığı konuşmada Gazze'de şehit ve yaralıların sayısı uygar olduğunu iddia eden dünyanın ayıbı olduğunu söyledi. İN Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Perşembe akşamı Seyit Abdülmelik Bedreddin El-Husi, Amerika'nın Gazze halkını öldürmek için binlerce ton bomba sağladığını ifade ederek şunları kaydetti. Gazze halkına uçakla ulaştırılan küçük yardım, Filistin ulusunun onurunu zedeleyen bir Amerikan göstergesidir. Esarullah Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü. Amerika ve İsrail rejimi kelimenin tam anlamıyla 100 yılın suçunu işlemiş, Filistin halkını başta Arap ülkeleri olmak üzere Müslümanlarca yalnız bırakılması 100 yılın suçuna sebep olmuştur. Amerika savaşın durmasını engelleyerek ve abluk Amerika'nın devamında ısrar ederek İsrail rejiminin suçlarının devamına sebebiyet verdi. Aksa Tufanı Savaşı'nın başlangıcından bu yana 73 savaş gemisini Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığına dikkat çeken Ensarullah Genel Sekreteri şöyle konuştu. Filistin direnişine destek amaçlı operasyonlarımızda 34 şehit verdik. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının güçlü bir şekilde devam edeceğini vurgulayan El-Husi, bu hafta Filistin milletine ve Gazze'ye destek operasyonlarımızda 12 gemiyi hedef aldık ifadesinde bulundu. İbranice yayın yapan medya, Perşembe gecesi Siyonist esir ailelerinin Siyonist kabinenin Gazze'deki esirlerin durumuna çözüm bulma konusundaki başarısızlığını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'de bir caddeyi kapattığını bildirdi. Yenan'ın Filistin Sema Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre, İsrail Hayyum, Siyonist esirlerin ailelerinin Tel Aviv'de Ayalon Caddesi'ni kapatarak bir gösteri düzenlediklerini ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için direnişle esir takası konusunda acil bir anlaşma talep ettiklerini bildirdi. Bu rapora göre protestocular ayrıca Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını ve kabinesinin feshedilmesini istediklerini belirttiler. Bu arada Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Siyonist rejim başbakanının esirlerin ailelerinin temsilcileriyle görüştüğü ve kabinesinin tüm esirlerin iade edilmesi konusunda kararlı olduğu vurgulandığı duyuruldu. Siyonist rejim başbakanını da Hamas'ın esir takası görüşmelerinde hala mantıksız taleplerde ısrar ettiği iddiasında bulundu. Daha önce Hamas hareketi bir bildiride şunu duyurmuştu. Ateşkes müzakerelerini Mısır ve Katar'daki kardeşlerimiz aracılığıyla sürdürülmesi çerçevesinde Gazze halkına yönelik askeri saldırıların durdurulması ve yardımların sağlanması, mültecilerin Gazze'ye dönüşü ve işgalci güçlerin bu şeritten çekilmesi çerçevesinde Hamas hareketi bu ilke ve esaslara dayanan ve anlaşma için gerekli olan kapsamlı görüşünü arabuluculara sundu. Hamas hareketi bu görüşün esir değişimini de içerdiğini ve hareketin Filistin halkını haklarına ve kaygılarına bağlı kaldığını ekledi. Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas yeni kabineyi kurmak üzere Muhammed Mustafa'yı atadı. İnanın verdiği habere göre Filistinli bilgi kaynakları bu seçimin El Fetih hareketi içindeki muhalefete rağmen yapıldığını duyurdu. Bu kaynaklar aynı zamanda Mustafa'nın Amerika ve bazı Arap ülkeleri tarafından da kabul edilen bir isim olduğunu duyurdu. Muhammed Mustafa, George Washington Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesi, Dünya Bankası'nda 15 yıllık çalışma tecrübesine sahip olup ayrıca 2022'den beri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi üyesidir. Bu arada Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Filistin yönetiminin önceki hükümetinde Filistin Başbakanı Muhammed Aşçı'ya daha önce istifa etmiş Mahmut Abbas da bu istifayı kabul ederek yeni kabine oluşuncaya dek sorumlulukları uhdesinde bulundurmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin kadın ve aile işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Insiya Hazali, Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan İran'ın üyeliğini iptal etme yönündeki adil olmayan kararı incelemesini istedi. Insiya Hazali, Perşembe günü New York'ta Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyon Başkanı Antonio Manuel Ruilo Lagdemo ile yaptığı görüşmede İran'ın yalnızca İranlı kızlar ve kadınlara yönelik benzersiz eylemler yapmakla kalmayıp ayrıca Afgan göçmenler için de bu eylemleri sürdürdüğü, bu nedenle İran'ın bu komisyon üyeliğine dönmesi gerektiğini belirterek, eğer üyeliğin iptali esas alınırsa binlerce Filistinli kadın ve çocuğu öldürme geçmişi olan Siyonist rejimin bunu hak ettiğini sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu Başkanı da İran'ın Filistin halkının yanı sıra göçmenleri destekleme konusundaki hizmetlerini takdir ederek şunları belirtti. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, İran'ın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu üyeliğinin iade edilmesine karar verecektir. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Batılı müttefiklerinin yönetimi, diplomasi yaklaşımı iddialarına rağmen İran'daki karışıklıklarla aynı anda 14 Aralık 2022'de İran'ın saldırganlığını sonlandıracak karar taslağı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu üyelik Sosyal ve Ekonomik Konseyi sunuldu. Birleşmiş Milletler'in New York'ta önerdiği öneri onaylandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de Avrupa merkezindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi tek taraflı yaptırımların dünya çapında insani krizlerin daha da kötüleşmesine yol açacağını belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahreyn'i tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insani yardım gönderilmesi ve insani aktörlerin performansı üzerindeki etkisi başlıklı toplantıda şunları kaydetti. Tek taraflı yaptırımların hukuka aykırılığı bugün tam olarak kanıtlanmış olup, bu yaptırımların yıkıcı etkilerinin insani krizleri daha da kötüleştirdiği ve temel insan haklarını ihlal ettiği açıkça ortaya çıkmıştır. Ali Bahreyni, yaptırımlara ilişkin insani istisnaların etkisizliğine vurgu yaparak, bu tür istisnaların yaptırımların insanlık dışı ve yasa dışı niteliğini ortadan kaldıracağının varsayılmaması gerektiğini kaydetti. Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen özel raportör Elina Doğan, tek taraflı yaptırımların uygulanmasının insan haklarının temel ilkelerinin ihlaline yol açabileceğini belirtti. Cenevre toplantısında Doğan, yaptırımların etkilerini izleyecek bir mekanizmanın kurulmasına da değinerek, üye devletler ve diğer aktörlerden bu mekanizmaya destek vermelerini istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu örgütü üyeliğini kutlayan Şanghay İşbirliği Örgütü Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tıbbi ve sağlık hedeflerini ilerletmedeki rolünü etkili olarak nitelendirdi. Sıham Ming, Perşembe günü Şanghay ülkelerinin sağlık bakanlarının Astana'daki toplantısının 7. oturumunun açılışında, İran'ın üyeliği Şanghay üyesi ülkelerdeki 3 milyardan fazla insanın sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir açıklamasında bulundu. Ming ayrıca şunları kaydetti. Şanghay üye ülkelerinin işbirliği, bu zirvenin sağlık sektöründeki birçok bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalığın kontrol altına alınması, güvenli ve sağlıklı içme suyunun sağlanmasına yardımcı olmak gibi hedeflerine ulaşmasında etkili olabilir. Bu yılki zirvenin konusu önemli bir konu olan içme suyu ve kanalizasyonun sağlık ve güvenliğidir. Bu toplantıda ise Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Hindistan, Çin, Rusya, İran, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan'dan 9 daim üyesi bakan veya bakan yardımcısı düzeyinde hazır bulunuyor. İslam Devrim Muhafızları ikinci kez deniz bölgesi komutanı İran'ın Şeyh Süleymani ile okyanuslarda gösterdiği güç gösterisi hakkında bilgi vererek Amerika'nın Fars Körfezi'nde söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam Devrim Muhafızları 2. Deniz Bölgesi Komutanı Tuğgeneral Haydar Huneryan Mücerred ise İran'ın bölgedeki deniz egemenliğini hatırlatarak şunları kaydetti. İran donanması Fars Körfezi'ndeki başta Amerika olmak üzere küresel istikbara karşı tam bir caydırıcılığa sahip ve Şehit Süleyman'ın gemileriyle İran'ın denizlerdeki otoritesini ve okyanuslardaki kabiliyetini ortaya koyuyor. İslam Devrim Muhafızları 2. Deniz Bölgesi Komutanı, İran'ın askeri ve savunma alanındaki başarılarının İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarının kaynağı olduğunu belirterek, deniz alanında ise yüksek hızlı denizaltılar, balistik deniz füzeleri, nokta tespit füzeleri, deniz hedeflerine yönelik kıyı derinliğinden ateş edebilen füzeler, radardan kaçan denizaltılar, yerli üretim insansız hava araçları, devrim muhafızları deniz kuvvetleri ürünleri arasında yer alıyor. Ve son haberimiz. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bir heyetin Büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar yapmak üzere Tahran'a gittiğini belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Esfan 1402, Hicri Kameri 5 Ramazan 1445 ve Miladi 15 Mart 2024 Cuma. 117 yıl önce, bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1285'te İranlı zevk sahibi ve yetenekli şair ve yazar Pervin E.Tesami, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde fazıl ve edip bir ailede dünyaya geldi. İran ve Arap edebiyatını babasının gözetiminde öğrenen Pervin E.Tesami'nin şiir zevki ve ilgisi aslında çocukluğunda ortaya çıktı. Tahsili döneminde okulun en iyi öğrencisi sayılan Pervin E.Tesami, liseyi bitirdikten sonra Tebriz'de ders vermeye başladı. Pervin E.Tesami'den geriye kalan eserler arasında kasideler, mesneviler ve gazelleri içeren şiir divanıdır ki, bu eser insani, ahlaki ve sosyal konuları içeriyor. Bu ünlü şair, Hicri Şemsi 1320'de 35 yaşındayken vefat etti. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Esvan 1363'te İran halkının kutsal savunma döneminin tedbirli ve cesur komutanlarından Mehdi Bakeri, mütecaviz Irak ordusunun saldırılarına karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Hicri Şemsi 1333'te İran'ın batısındaki Miyandoab kentinde dünyaya gelen Bakeri, çocukluğunda annesini kaybetti. İran'da İslam devriminin zaferiyle birlikte Mehdi Bakeri, İslam devrimi muhafızlar ordusuna üye oldu ve liyakatli olmasından dolayı devrim mahkemesi savcısı ve ardından Urumiye Belediye Başkanı oldu. Irak'ın İran'a karşı savaşının başlamasıyla Bakeri savaş cephelerine gitti ve sahip olduğu liyakat ve dirayeti sebebiyle Aşura ordusunun komutanı seçildi. Nihayet bu yorulmaz komutan Bedir askeri operasyonunda düşman tarafından doğrudan hedef alındı ve arzu ettiği şehadet derecesine ulaştı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Esven 1366'da Irak'ın Devrik rejimi onlarca savaş uçağıyla Irak'ın kuzeydoğusundaki Kürt bölgesi olan Halepçe kentini acımasızca kimyasal bombardımana tabi tuttu. Bu kimyasal bombalama Irak'ın diktatör rejiminin İranlı cesur askerler ve Iraklı mücadeleci Kürtlerle yaptığı savaşta yenik düştüğü ve Halepçe Müslümanlarının Saddam'ın zulüm ve baskıcı politikalarından usanmaları dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti askerlerini coşkuyla karşıladığı bir sırada başladı ve neticede onun intikamıyla karşılaştı. Irak'ın devrik Saddam rejimi savaş uçaklarının Halepçe'yi kimyasal bombalarla hedef alması neticesinde 5000'den fazla masum ve savunmasız insan katledildi. Ancak kimyasal silahların üretilmesi için gerekli teçhizatı Saddam'a hibe eden batılı devletler bu insani faciaya yönelik pratikte hiçbir girişimde bulunmadı. ...799 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 646'da Hicri Kameri 7. yüzyılın ünlü şahsiyetlerinden Abdülmelik Hüncî'nin oğlu Efzeleddin Ebu Abdullah Tabip Hüncî vefat etti. Hicri Kameri 590'da İran'ın kuzeybatısındaki Halhal'da yer alan Hünc bölgesinde dünyaya gelen Hüncî tahsilini orada yaptı. Hekim ve mantık ehli olan Hüncî tıp ve diğer İslam ilimlerde özellikle fıkıh ve hadiste üstaddı. ...209 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 1236'da İranlı önde gelen alim Hacı Molla Ali Aliyari Tebrizi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya geldi. Fıkıh, hadis, şiir ve edebiyatta büyük yeteneğe sahip olan Aliyari, hikmet, matematik ve nücum gibi bilim dallarında güçlü bir alimdi. Irak'ın Kutsal Necefi Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Aliyari, oradaki önde gelen alimlerden özellikle Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza-i Şirazi gibi alimlerden dersler aldı ve fıkıh ve fıkıh usulü gibi derslerde büyük maharet kazandı. Aliyari İran'a geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Akbelen Ormanı'nın çevresinde maden için acele kamulaştırma.
Yeni Asya.
Sınır tanımayan doktorlar, Gazze'de güvenli bir bölge yok.
Milli Gazete.
İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'da yeni engel.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Murat Çavaz, 13 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Memnun değilsen, mecbur değilsin" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yıllardır iki seçeneğe mahkum edilmiş, demokrasinin tamamen rafa kaldırıldığı genel ve yerel seçimler yaşıyoruz. İktidar gücünü her türlü tehdit dilini de kullanarak seçmen üzerinde psikolojik bir baskı oluştururken, diğer seçenek olarak empoze edilen ana muhalefet ise iktidara gitmeyen oyların sanki zorunlu adresiymiş gibi davranıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçmen ya iktidara ya da ana muhalefete mahkum ediliyor. Halbuki ne iktidara ne de ana muhalefete oy veren seçmen memnun. İşte Sayın Yunus Ballı'nın sözü bu mahkumiyetten seçmeni kurtaracak bir anahtar. Memnun değilsen mecbur değilsin. Bakın, İstanbul'da YSK'nın açıklamasıyla oy pusulasında 49 adayın ismi olacak. Ama sanki iki tane aday varmış gibi bir hava estiriliyor. Ya İmamoğlu ya Kurum. Ama vatandaşlara sorduğunuzda ikisinden de memnun değiller. İki aday da öyle ya da böyle tanınıyor ama sanki ilk defa seçime gidiyorlarmış gibi İstanbul'un her tarafına afişlerini, reklamlarını yerleştirmişler. Yaptıkları bu devasa harcamaların da bir kuruşu kendi ceplerinden çıkmıyor. Sizin vergilerinizden oluşan ya hazinenin bütçesinden ya da belediyenin kasasından. Durum bu olmasına rağmen biz güçlüyüz diye hava atmaktan da geri durmuyorlar. Vatandaşın parasıyla vatandaşa hava atıyorlar. Devletten bir kuruş seçim yardımı almayan partilere de küçük parti diyorlar. Halbuki bana sorarsanız küçük parti cebinden bir kuruş harcamadan vatandaşların vergilerini harcayan partidir. Büyük parti ise kendi imkanlarıyla zar zor oluşturduğu bütçeyle seçim yarışına çözüm için millet yararına giren partidir.
Faruk Çakır, 13 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ramazan israf ayı değil" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Şükürler olsun ki dua, bereket ve ibadet ayı mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Bütün sıkıntılara rağmen bu ay boyunca manevi bir iklim bütün ülkemizde hissedilecek inşallah. Ramazan ayı en başta ibadet ayıdır. Çünkü bu ayda yapılacak ibadetlere başka vakitlere nispetle daha fazla sevap verileceğine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem müjdelemiştir. Teravihleri, sahurları ve iftarları ile bu ay kalplerin yumuşamasına ve kardeşliğin pekişmesine de vesile olur diye ümit ediyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ramazan ayı temelde ibadet ayı olduğu halde bazen yapılan israflar sebebiyle günahlara bulaşmak da mümkün olabilir. Ramazan ayının israf ayı olmadığını çok iyi bilmek icap eder. Çoğu zaman muhtaçlara ikram etmek niyetiyle verilen iftar yemeklerinde nimetler israf edilebiliyor. İsraf haram olduğuna göre Ramazan ayında çok daha dikkatli olmak gerekmez mi? Mutlaka muhtaçlara el uzatıp ikram etmek ve iftar sofralarını hazırlamak takdir edilir. Ancak bunu yaparken israfa kapı açmak makul görülebilir mi? Ramazan ayında çok fazla dikkat edilmesi gereken bir başka mesele de bu ayın bazılarına eğlence ayı gibi görülmesidir. Maalesef bu anlayış biraz da belediyelerin yaptığı kutlamalar sebebiyle toplumda yer etti. Daha önce çoğu defa eleştirildiği üzere bir yanda teravih namazları kılınırken yanı başında düzenlenen Ramazan çadırlarında türkü, şarkı ve eğlenceler düzenleniyordu. Nispeten azalmış olsa da bu yanlış uygulamaların devam ettiği yerler vardır. Ramazan ayının daha ilk günlerini idrak ettiğimize göre bu mesele gündeme taşınmalı ve bu ayın eğlence ayı olmadığı anlatılmalıdır. Bu seneki Ramazan ayının 2024 mahalli idare seçimleriyle ilgili propaganda günlerine denk gelmesi de bir başka handikaptır. Bu ay birlik ve beraberlik ayı olduğu halde siyasi propagandalar bu manevi mevsimle gölge düşürebilir. Her siyasi parti ve bilhassa Diyanet camiası bu meselede çok daha dikkatli olmak durumundadır. Ramazan çadırlarındaki sohbetler, seminer ve konferanslarda siyaset yapılmaması isabetli olur. Aksi halde insanlar Ramazan programlarından da küstürülmüş olunur ki bunun da ayrı bir mesuliyeti olsa gerek. Mübarek Ramazan ayının israf ve eğlence ayı olmadığını hem bilmek hem de programları buna göre yapmak gerekir. Tabii ki Ramazan ayına göre kendilerine çeki düzen vermesi icap edenler arasında gazete ve televizyon kanalları da vardır. Bazı gazeteler Ramazan hediyeleri vermek suretiyle okuyucu kazanmaya çalışırken öte yandan da bu ayın manevi havasına uymayan şekilde yayınlar yapmaktadırlar. Böyle çelişkili durumları tasvip etmek mümkün değil. Netice olarak dua ve Kur'an ayı Ramazan'ı en iyi şekilde idrak edebilmek için herkes ve hepimiz üzerlerimize düşen vazifeyi yerine getirmek durumundayız. Ramazan ayı israf, eğlence, tartışma, kanama, kamplaşma ve kavga ayı değildir. Eski iyi Ramazanları aratmayacak, yeni ve bu ayın ruhuna uygun Ramazan aylarına kavuşmak duasıyla.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay 13 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçim gönülsüzleri başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. 31 Mart seçimlerine 19 gün kaldı. Başkan değişikliği beklenen illerin başında Bursa geliyor. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını az farkla kaybeden CHP adayı Mustafa Bozbey'in bu kez daha şanslı olduğu dikkat çekiyor. Çalışmalarını CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la birlikte sürdüren Bozbey ile Bursa Kitap Fuarı'nda sohbet ettik. Bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Nilüfer'in yanına Osman Gazi'yi de ekleyeceklerini vurguladı. Beton kelepçelerden tarihi mirasların fotoğrafını çekmenin bile mümkün olmadığı Bursa'ya en az İstanbul kadar ihanet edilmiş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bozbey, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin gerek tabanlarıyla gerek tavanlarıyla diyalog yollarını kurmuş. Fiili bir kent ittifakının oluştuğu söylenebilir. Nilüfer Belediye Başkanı adayı Şari Özdemir il başkanlığından geliyor. Nilüfer'in genel dokusuna uygun olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da barışık. Özdemir, hedefimiz oy oranı yükseltmek, kazanma sorunu yok, diyor. Osman Gazi, CHP adayı Erkan Aydın'ın pazar sabahı programına katıldık. Bursa'nın nimetlerinden az pay alan ilçeler arasında yer alan Osman Gazi dedi, büyük şehir gibi değişim yaşanabilir. Bursa'da bulunduğumuz iki gün içinde yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bu şehirdeydi. Basın toplantısını bizim de kaldığımız otelde yapınca pek çok yeniden Refah Partisi ile tanıştık ve onlarla konuştuk. Kendilerinin oylarıyla kimin kazandığını, kimin kaybettiğiyle ilgilenmiyorlar. Sadece Bursa'nın içinde değil, ilçelerinde de iddia ortaya koyuyorlar. Bir il yöneticisine kararınızdan döner misiniz diye sordum. Şu karşılığı vardı: artık yola çıkıldı. Milli görüş kervanı düzüldü. Yolda düzülecek bir durum da yok. Türkiye bizi yeni tanımış gibi haberler yapılıyor. Bugünün hazırlığı çok önceden yapıldı. Karacabey de AKP'den belediye meclis üyeliği de yapmış bir yeniden Refah Partili geri dönülemez şekilde yolların ayrıldığını vurguladı. Kitap fuarında yaşadığımız bir diyaloğu paylaşalım. Sarıklı, uzun siyah giysili, uzun sakallı biri, ileri ikisi orta yaşta, üç kişi standlara uğramadan tur atıyordu. İkinci geçişlerinde seslendik. Bize de merhaba demez misiniz? Geldiler. Ayaküstü sohbet ettik. Bir vakıftalar, fuarda standları yok. Sadece dolaşmaya gelmişler. Şu görüşümüzü paylaştık. Özgürlük deyince benim aklıma Allah gelir. Ne güzel herkese akıl vermiş, kullansın diye. Üstelik herkes kendindekini beğeniyor. Bundan büyük eşitlik ve özgürlük olur mu? En yaşlısı hak verdi. Doğru dediniz. Mesela herkes imam olsa öteki işleri kim yapacak? Cumhuriyet Gazetesi ve Bilgi Yayınevi standında pek çok okurla sohbet ettik. Bir okur dedi ki, bugüne kadar hep gönüllü unvanıyla çalıştım. Sandık gönüllüsü, mahalle gönüllüsü. Artık ben seçim gönülsüzüyüm. İtiraz ettim. Uzunca konuştuk. Onun gibi sandığa gitmemeyi düşünen az değildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Paris ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Çocuklar, Çocukluğumda tek arzum günlerin çabuk geçmesi ve annem kadar büyümekti. Oyunlarımda annemin topuklu ayakkabılarını giyer, çıkardığı sesten büyüdüğümü hissederdim. Annemin siyah çarşafını örter, onun gibi konuşmaya ve yürümeye çalışırdım. Oyuncak bebeklerimin saçlarını tarardım, örerdim, hatta makasla keserdim. Benim oyuncak bebeklerim konuşurdu. Bu yüzden saçlarının uzamayacağına inanmazdım. Şimdi ben de çocukluğumun bebeklerine benzemişim. Aynaya her baktığımda gülüyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum. Güzel hayallerimi hatırlıyorum. O kadar iman. Uzun yıllar oyuncak bebeklerimin saçlarının uzamasını bekledim. Diğerleri gülüyordu ama ben bunun bir gün olacağına inanırdım. Zira benim bebeklerim konuşurdu. Şimdi her şey tam tersi olmuştur. Başkaları gülmüyorlar. Fakat umut ve tebessümle her şey düzelir. Saçların tekrar çıkar, uzar ve sen yine her zamanki gibi aynı neşe dolu güzellikler dolusu kız olursun diyorlar. Fakat ben neden inanamıyorum? Ey gaybta olan, her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, nerede benim imanım? Neden kalbimde bir umut yok? Beni çocukluğuma geri götür ve çocukluğumu kalbime. O yıllarda aynaya bakarken dudakla, gözle ve kalbimle gülerdim. Her geçen gün kemoterapi sayesinde saçlarım biraz daha ve biraz daha dökülüyor. Onları özlüyorum Allah'ım. Saçlarımı ve oyuncak bebeklerimi. Ey Allah'ım! Ey ayıpları sürekli örten! Günler birbirini kovalıyor ve kalbim her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yüreğimin içi giderek boşalıyor. Yavaş yavaş korkmaya başlıyorum. Geleceğimi yapmaya büyük bir coşku ile başlayan bana ne oldu? Neden buradayım? Bu gelecek nereden geldi? Ve benim umut dolu mesut geleceğimi nereye götürdü? Evet, ben bir kanser hastasıyım ve zor bir yol ayrımındayım. Hastalığım yeni bir evreye girmiş. Sadece iki seçeneğim var. Ya teslim olacağım ya savaşacağım. Allah'ım, ey zorlulara gideren, eğer teslim olursam ne kazanırım? Eğer savaşırsam ne kazanırım? Kaybetmek mücadelenin sonuçlarından biridir. Savaşıp da kaybetmekten korkuyorum. Fakat teslim olmanın iki sonucu var ve her ikisi de kaybetmektir. Her halükarda kaybedeceğim. Kendimi, hayatımı, imanımı
ve seni. Hepsinden kötüsü seni kaybetmektir. Eğer teslim olup bu hastalığa yenilirsem, sana olan umudumu azar azar öldürürüm ve seni kaybederim. Ve ben bunu istemiyorum, sensiz kalmayı. Mücadelenin zafer olan bir ucunun umudu ile devam ediyorum. Ramaksız kalan elimle duvara yaslanıyorum, duruyorum ve devam ediyorum. Böylece hatta eğer kaybedersem de yine kullukta yüzüm ak olacaktır. Bu dünyanın sonunda kullukta yüzü ak olmaktan daha değerli ne var ki? Bir yazarın dediği gibi ne mutlu savaşarak kaybedenlere. Savaşmayan ve savaşan kişi arasında çok fark var. Biri savaşmadan kaybetmiştir. Gerçek bir kaybeden. Fakat savaşarak kaybeden ise daha güçlenir ve bir başka mücadele için tekrar ayağa kalkar. Allah'ım, ey kalpleri değiştiren, senin varlığınla kalbim ısınıyor. Bulunduğum burada herkes sevgi dolu, bu hastanede ve etrafında. Bu kentte kim beni görürse tebessüm ediyor. Sevgi dolu bir tebessüm. Kentin sevgi dolu olmasını seviyorum. Kuralsız, kalabalık bir kentin sevgisini. Benim için yeni olan bir şey. Bu kentin ahalisi hep kavga eder, kimseye acımazlar. Dünyanın sonsuza kadar bu minvale döneceğini ve sonsuza kadar yaşayacaklarını sanırlar. Bu yüzden birbirlerine acımazlar. Fakat beni görünce gülümsüyorlar. Bana sevgi doludurlar. Bu sevgiyi seviyorum ve gülümsüyorum. Allah'ım, ben ölüm kokuyorum. Onlar bana acıyorlar. Öleceğimi ve onların dünyasından ayrılacağımı sanıyorlar. He, onların dünyası. Yoksa onlar ölmüyorlar mı? Neye güveniyorlar? Ne ile avunuyorlar? Ölüm kokmadıklarıyla mı? Boş bir hayalde kendilerini ölümden uzak, benimse yakın olduğumu görüyorlar. Komik değil mi? Siz gülmüyor musunuz? Sizin kentte de böyle değil mi? Bazıları ölümün onların kapısını asla çalmayacağını düşünürler. Allah'ım, ey kalplerin tabibi, anneciğim şöyle diyor. Cevşen-i Kebir'in bir bölümü var. Şöyle, ya tabib el kulub, ne demek diye soruyorum, diyor. Yani ne zaman ki kalbinin durumu iyi olmazsa, kalbini eline al ve onun yanına götür. De ki, ey kerem sahibi, ey muhteşem Allah'ım, bu benim kalbim, kendin onu yarattın. Şimdi daralmış, korkmuş ve düzensiz atıyor. Ben ise tedavisini arıyorum. sen ise tabipsin. Beni tedavi olmaksızın geri gönderme. Kimse Allah'ı benim anneciğim kadar tanımaz. Hiç kimse. Siz nasıl Allah ile bu kadar arkadaşsınız diye soruyorum sürekli Yasin okuduğum için, diyor. Aynaya bakıyorum ve diyorum ki, Allah'ım, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi. Gözlerim ıslanıyor, gözlerimi gözlerime dikiyorum. Gülünceye kadar aynaya bakıyorum. Kendimle oyun oynuyorum. Kim daha çabuk gülerse o kazanmıştır. Aynada gülüyorum, yüreğim de gülüyor. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Bir o kadar sadık ve bir o kadar da güvenle. Dudaklarım, gözlerim ve kalbimle gülüyorum.
Tahran Radyosu.
Eğer başımın üstündeki Allah, tanıdığım Allah'tan başka olsaydı, bundan başkası olsaydı, kalbim bu denli derinden ona ısınmazdı. Eğer biraz, sadece biraz daha az Allah olsaydı, biraz daha sözünün üstünde dursaydı, biraz daha az marifetli olsaydı, biraz daha az beni sevseydi veya en azından ben bundan daha az olduğunu bilseydim, o zaman ben de ona daha az umut bağlardım, daha az koşardım ve savaşmazdım. Yalnız yaşamaktan daha çok korkardım. Yalan söylemekten korkmazdım. İşleri yapmak üzerine daha az hesap açardım. Sabah akşam olmaya az hesap açardım. Günün birinde gaybtan yardım geleceği ve borç ceplerin dolacağı üzerine daha az hesap açardım. Yara izinin kaybolması ve acıların dinmesi üzerine, tüm mucizeler üzerine daha az hesap açardım. Eğer başımın ucundaki Allah olduğundan ve tanıdığımdan başka bir şey olsaydı. Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, ey gaybda olan her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, ey ayıpları sürekli örten, ey zorlukları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi, ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı makamından azledilmesinin ardından ona bağlı Münafıklar Örgütü'nün başlattığı terör eylemleri etkisi altında İran'ın savaş alanındaki girişimlerini ele alacağız.
Hicri Şemsi 1359, Miladi 1980 yılının ikinci yarısı ve Hicri Şemsi 1360 yılının ilk yarısı İran için çok yıkıcı ve kayıplarla dolu bir dönemdi. Bir yandan Irak'ın Baas rejimi İran'la büyük bir savaş başlatırken, diğer yandan İran içindeki siyasi görüş ayrılıkları öyle bir zirveye ulaştı ki İran'ın ilk cumhurbaşkanının görevden alınmasına yol açtı. Bu dönemde ülkede çok sayıda suikast ve terör eylemi gerçekleştirildi. İkinci Cumhurbaşkanının suikasta uğrayıp şehit düşürülmesine ek olarak Başbakan, en yüksek yargı merceği, bir dizi bakan ve milletvekili de dahil olmak üzere çok sayıda ülke yetkilisinin yanı sıra Cuma imamlarının büyük ve etkili isimleri, çok sayıda silahlı kuvvetler komutanı şehit düşürüldü. Bütün bunlar İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek içindi. Askeri zaferden emin olan emperyalist maşası saldırgan Saddam ise İran'a karşı büyük bir savaş başlattı ve İran'a saldırmak için Irak Baas ordusunun tüm kapasitesini ve askeri gücünü kullandı.
Irak'ın Baas ordusu birçok çabaya rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı. İki ay aralıksız devam eden saldırganlığın ardından halk güçleri ve İran Silahlı Kuvvetleri ve güçlerinin direnişi sonucunda Irak ordusunun işgal süreci durmuştu. Irak ordusunun zaferlerini tamamlayamaması üzerine Saddam, ateşkes isteyerek İran'ın işgal altındaki toprakları korumaya çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti, saldırganlığı püskürtmeyi ve işgal altındaki bölgeleri kurtarmayı gündemine aldı. İran güçlerinin işgalci orduya karşı savunma morali ve motivasyonu çok yüksekti. Halk ve askeri güçlerin asgari minimum silahlarla ve silahlı kuvvetler arasında uyum olmamasına rağmen direnişi, Irak Baas ordusunun Abadan, Susenger ve Ahvaz gibi şehirleri ele geçirmesini engelledi. Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahoner'in sözde halkın mücahitleri örgütü tarafından şehit düşürülmesinin ardından 2 yıldan kısa bir süre içinde 3. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bu seçimde Tahran Cuma Namazı İmamı Seyyid Ali Hamenei İran'ın 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Ayetullah Hamenei'nin İran Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik suikastlara ve geniş çaplı bir savaşın dayatılmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde siyasi uyum sağlandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yapısı, içindeki uyum ve İslam Cumhuriyeti'ni devirmeye yönelik iç komploların etkisiz hale getirilmesiyle cephelerde de silahlı kuvvetler arasında uyum sağlanmış ve büyük harekatların planlanmasına zemin hazırlanmıştır. İşgalci Bas ordusunun İran topraklarından kovmak için ise azimli hareketler başlanmıştı. Bu durumda ordu güçlerinin yanı sıra devrim muhafızları güçleri ve besici gönüllülerin rolleri de arttı. Uluslararası kuruluşlar tarafından ateşkes sağlanması için çaba gösterilmesine rağmen barış heyetlerinin varlığı, savaşın yoğunluğunun azaltılması ve Irak ordusunun kendi sınırlarına geri dönmesi yönünde bir adım atamadı. Uluslararası toplumun savaşı önleme konusundaki zafiyetleri karşısında İran İslam Cumhuriyeti ulusal kapasitelerine dayanarak işgalci orduyu ülke topraklarından çıkarmak için harekete geçebilmek için askeri gücünü geliştirmeyi ve savaş gücünü arttırmayı planladı. Sınırlı operasyonlar gerçekleştirerek operasyon planlama gücü arttırıldı ve daha büyük operasyonların planlanması mümkün hale getirildi. Böylelikle savaşın ilk yılı Irak ordusunun Irak topraklarına daha fazla ilerleyemeyeceği ve İran güçlerinin cephelerde saldırı inisiyatifini ele alabileceği güvencesiyle sona erdi.
Tahran Radyosu.
Irak ordusu birimlerine karşı önemli operasyonlar süreci böylece başlamış oldu. Aynı zamanda her cephedeki düşman komutanlarının ve askerlerinin moral ve motivasyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi de göz önünde bulunduruldu. Abadan kuşatmasının Saminül Eymme adı altında hayata geçirilen operasyonlarla kırılması, Saddam rejiminin saldırısının ikinci yılının başında ve Eylül ayı sonunda devrim muhafızları ve İran İslam Cumhuriyeti ordusunun ilk büyük operasyonu oldu. Bu operasyona katılan birliklerden biri olan 77. Tümen'in Horasan ilinden cepheye gönderildiği, muhafızlar ordusu ve besicilerin İmam Rıza Aleyhisselam'a duyduğu özel ilgiden dolayı bu operasyonun kod adı Saminül Eymme olarak seçildi. Operasyonun parolası ise Nasru Minallah ve Fethün Garip seçildi. Ordu Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Veliullah Fallahi, tesislerin ve imkanların eksik olması nedeniyle Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gibi savaşmalısınız diye tekrarlıyordu. Yani elimizdekilerle savaşmalıyız ifadesini sürekli tekrarlıyordu. İstihbarat ve harekat plan heyetlerinin tahminine göre Saminül Eymme harekat planında 26 tabur yer alıyordu. Bu arada gönüllü besiç kuvvetlerinin varlığının devrim muhafızları ve ordu birliklerinin eksikliğini giderebileceği tahmin ediliyordu.
Saminül Eymme operasyonu toplamda yaklaşık 74 saat sürdü. İslam savaşçıları 150 kilometre kareden fazla İran topraklarını geri almayı, Karun Nehri'nin doğusundaki tüm Irak askeri birliklerini imha etmeyi veya onları Karun Nehri'nin batısına çekilmeye zorlamayı başardı. Bu operasyonda yaklaşık 2000 Bağız askeri öldürüldü veya yaralandı. Ayrıca 1800 Bağız askeri de esir alındı. İslam İnkılabı'nın büyük lideri İmam Hümeyni, İranlı savaşçıların Abadan kuşatmasını kırmada zafer kazandığı haberinin yayımlanması ile ordu ve devrim muhafızları komutanlarının mektubuna cevaben gönderdiği mesajda onlara tebrik ve övgüler yağdırdı. Bu operasyonun savaşçıları ve komutanlarını tebrik eden İslam İnkılabı'nın büyük önderi bunu büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Saminül Eymme operasyonunu gerçekleştirerek ilk darbenin indirildiğini vurguladı ve aslında Saddam'ın Bağız ordusuna büyük bir darbenin indirildiğini belirtti. Bu darbe sonucunda işgalci Bağız güçleri Abadan'ın kuzeyindeki mevzilerinden Karun Nehri'nin batısına doğru püskürtülmüş, Abadan'dan Ahvaz'a ve Abadan'dan Mahşahre gidiş dönüş yolu kurtarmıştı. Irak'ın Bağız ordusu ise cephelerde meydana gelen dönüşüm ve devrim muhafızları ordusu muharebe güçlerinin ortaya çıkışı ve bunun sonucunda ordunun güçlenmesiyle gafil avlandığını gördü. İran harekat planlarında bu yeni düşünce ve inisiyatifi bilinmeyen bir durum olduğu için gafil avlanma sayılıyordu. Irak ordusunun Samilül Emmi operasyonundaki başarısızlığının temel nedenlerinden biri belki de bu bilgi eksikliği ve yanılgı ve gafil avlanmaydı. Saddam'ın ve Bağız ordusunun komuta kademesi 6 ay önce Bağız ordusunun mevzilerine saldırılarında başarısız olan İran güçlerinin aynı seviyede olduğunu düşünüyordu. Halbuki İslam Devri Muhafızlar Ordusu içindeki besici gönüllü kuvvetlerinin çok iyi örgütlenmesi ve bunun İslam Cumhuriyeti ordusunun yetenekleriyle birleşmesi İran'a yeni bir savaş gücü sağlamayı başardı ve Abadan kuşatmasını kırma operasyonun başarısına yol açtı.
Saminül Eyme gibi tam başarılı operasyon savaşın ilk yılının sonunda bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bu operasyon Bağız ordusunun saldırgan güçlerini işgal altındaki topraklardan geri püskürtme konusunda silahlı kuvvetler ve halk arasında yüksek bir özgüven oluşmasına neden oldu. Saminül Eyme operasyonundan iki gün sonra bir dizi devrim muhafızları ve ordu komutanı bu operasyonda 33 şehit ve 32 yaralı ile 25 yolcuyu taşıyan C-130 Hercules uçağıyla Ehvaz'dan Tahran'a hareket etti. Uçak Mehrabat Havalimanı'na iniş yapmak için irtifasını alçaltırken bir anda bu uçağın 4 motoru bilinmeyen bir nedenle arızalandı ve uçak Tahran'ın banliyölerinde düştü. Pilot ve uçuş ekibi uçağı düz bir zemine indirmeye çalışsa da iner inmez bir toprak yığınına çarpan uçağın bir kanadı koptu ve aralarında General Veliullah Fellahi'nin de bulunduğu çok sayıda komutan şehit düştü.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Amerika'nın savaş çırtkanlığı. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş çırtkanlığı doktrini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olmuştur. Bu bağlamda sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizi dinliyorsunuz. Amerika 1980'de Carter Doktrini gibi bildiriler yayınlayarak Orta Doğu bölgesindeki hayati çıkarlarını savunmaya istekli olduğunu dünyaya açıkça gösterdi. Amerika'nın bölge ülkelerini ve çeşitli kurumları çoğunlukla art arda hava saldırıları yoluyla boyun eğdirmeye yönelik son yıkıcı ve nafile saldırılarına tanık olduğumuz bu günlerde petrolün önemini ve sanayinin ve savaşın motorlarını ülkeleri yok etmeye doğru nasıl yönlendirdiğini unutmamalıyız. Şu anda dünya fazlasıyla öngörülebilir ve tabii ki nafile görünen bir dizi bombalamanın sonuncusunu olan Amerika'nın bir başka savaş ve bombalama kampanyasına tanık oluyor. Amacı, faaliyetleri Amerika'nın hoşuna gitmeyen bölgedeki gruplara bir ders vermek. Artık Amerika'nın kuyruğuna basmasınlar diye. Onların inancı şudur. Siz bizim 3 askerimizi öldürürsünüz ve biz de sizden onlarca, yüzlerce hatta binlercesini öldürürüz. Ve bunların askeri olup olmaması önemli değil. Sırf yapabildiğimiz için öldürürüz. İnsanları öldürebilecek güçlü bir hava kuvvetine sahip olan Amerika'nın liderleri bunu düşmanlarını bombalamak için kullanmak konusunda güçlü bir istek duyduklarını defalarca gösterdiler. Ve uluslararası yasalara, insani beyanlara veya savaş karşıtı aktivistlerin protestolarına başvurarak öldürme operasyonlarını durdurabileceklerini bir an bile düşünmeyin. Hayır, Amerika şiddetin etkili olduğuna inandığı için bombalıyor. Elbette Amerikalılar kilometrelerce uzaktaki insanları yok etmenin onların güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyor ama tam tersine zayıflıklarını gösteriyor. Güce daha fazla kâra ve yıkıma karşı doyumsuz bir susuzlukla silah fabrikalarını her zaman büyütmenin ve şişmanlatmanın peşindedir. Orta Doğu'da başarısız oluyorlar. Başarısız oluyorlar ve tekrar başarısız oluyorlar. Ancak daha fazla bombalamayı, daha fazla insansız hava aracı saldırısını ve daha fazla cinayetini durdurma emrini veremezler. Hiçbir teknolojinin bomba ve bombardıman uçakları yapmaktan daha Amerika olmadığı söylenebilir. Ve hiçbir doktrin savaş yoluyla sözde barışa ulaşma ısrarı kadar Amerikan olamaz. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki savaşlarda Amerika'nın temel yaklaşımı 5 kelimeden özetlenebilir. Toplu katliam amaçlı seri üretim. Dünyadaki başka hiçbir ülke geniş kaynaklarını ve hava kuvvetlerini kitlesel katliamlara Amerika kadar harcamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ve Japonya'daki şehirlerin topyekün bombalanmasına bakın. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması. 1950'lerin başında Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'nin yok edilmesini ya da 60'larda ve 70'lerin başında Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın kitlesel bombalanmasını unutmayalım. Ya da 90'lı yılların başında Irak'a karşı gerçekleştirilen Çöl Kalkanı operasyonunda hava gücünün yoğun şekilde kullanılması ve ardından 2003'te Afganistan ve Irak'a yapılan hava saldırıları. Bu yazının yazıldığı sırada bir başka rejim de Amerika'yı örnek alıyor. İsrail, Gazze'yi sistematik olarak yok ediyor. Esas amacı devam eden şiddetten sağ kurtulan Filistinliler için şehri yaşanmaz hale getirmek. Gazze Savaşı'nın başlarında İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik acımasız hava ve kara operasyonlarını meşrulaştırmak için 1945'te Almanya'nın Dresden kentinin müttefikler tarafından yok edilmesini gerekçe göstermeleri ilginçtir. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar ve İngiliz müttefikleri kombine bombardıman saldırısı ile Alman şehirlerini tamamen yok etmişler ve tüm Almanları kendi hükümetlerinin ve Nazilerin suçlarının suç ortağı ve dolayısıyla meşru hedef olarak görmüşlerdir. Yani aynı şey bugün İsrail'in sağcı hükümeti için de geçerli. İsrail aynı zamanda tüm Filistinlileri Hamas'ın üyeleri olarak görüyor ve dolayısıyla İsrail ve Amerikan tarzında meşru savaş hedefleri olarak görüyor. Tabii Amerika gibi İsrail'de her gayri meşru eylemiyle demokrasiyi savunduğunu iddia ediyor. O halde Washington'un kitlesel savaş çırtkanlığı, yıkım ve soykırım yoluyla barışı tesis etmeye çalışan İsrail'e bomba ve kurşun göndermeye bu kadar istekli olması şaşılacak bir şey değil.
Tahran Radyosu.
11 Eylül saldırıları ve Orta Doğu'ya yönelik geniş çaplı Amerikan saldırılarının üzerinden 22 yıl aşkın bir süre geçti. Amerika'nın bölgede hala en az 30 bin askeri bulunuyor. Fars Körfezi'nde en az bir, bazen de iki uçak gemisi bulunuyor ve bu Kuveyt'ten Bahreyn'e, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bölgenin farklı ülkelerine dağılmış Amerika askeri üslerinin dışında. Yıllar sonra yaklaşık 900 Amerika deniz piyadesi hala Suriye'nin tesadüfen ülkenin petrolünün çoğunun üretildiği yer olan bazı kısımlarını yasa dışı bir şekilde işgal ediyor ve 2500 asker Irak'ta konuşlanmış durumda. Öte yandan ağırlıklı olarak ölümcül silahlardan oluşan Amerikan askeri yardımı sadece İsrail'e değil, Mısır ve Ürdün gibi diğer bölge ülkelerine de gönderiliyor. Doğrudan Amerika askeri desteği Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı uzun, yıkıcı ve başarısız savaşını kolaylaştırdı. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgalinin yaklaşık 1 milyon Iraklının ölümüyle ve milyonlarcasının da mülteci olarak yerlerinden edilmesiyle sonuçlandığını unutmayalım. Orta Çağ'daki Katolik Haçlı seferleri tam olarak dinsel olmadığı gibi bugünkü Amerikan versiyonu da yalnızca Müslümanlara karşı düşmanlıktan kaynaklanmamaktadır. Bu savaşları körükleyen şey büyük ölçüde açgözlülük, intikam duygusu ve Amerikalıların silah endüstrilerini memnun etme ve güçlendirme konusundaki ısrarlarıdır. Elbette 11 Eylül'den sonraki yıllarda da geçerli olduğu ve bugün de hala geçerli olduğu gibi Amerikalılar genellikle ülkelerinin eylemlerini tamamen savunma amaçlı görmekten hoşlanıyorlar. George W. Bush bir keresinde Amerika'dan özgürlükleri nedeniyle nefret edildiğini söylemişti. Burada şunu söylemeliyiz ki bu özgürlükler ülkenin anayasasında ve haklar bildirgesinde onaylanan özgürlükler değildir. Aksine Amerika'nın dünya çapında askeri üsler inşa etme ve her yeri bombalama özgürlüğü ve şiddet içeren faaliyetlerde bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş şırtkanlığı doktrinini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olduğuna dair programımızı dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Babul Acil Servis uzmanını takdir etti. Emir Abdullah Yan, Siyonist düşman Gazze'de hedeflerine ulaşamadı açıklamasında bulundu. İran, Siyonist rejimin insan hakları forumlarına üyeliğine tepki gösterdi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Perşembe gecesi yaptığı konuşmada Gazze'de şehit ve yaralıların sayısı uygar olduğunu iddia eden dünyanın ayıbı olduğunu belirtti. Mahmut Abbas, Filistin yönetimi kabinesinde oluşumu için temsilcisini atadı. Muhammed Mustafa bu göreve atandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.